Ayrım 2, Bir Kayıp Denizci, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 24. 2. Kurt Gemide Son Dakikalarım. 26 Şubat'ta kahvaltı ekmek için kalktığım sırada, bu kez işimiz tamam dedi arkadaşlarımdan biri. Bir önceki gün Meksika körfezinde bekleyen havayı düşünerek kaygılanmıştım. Muhrip biraz zorlanmasına karşın ağır ağır yol alıyordu. Sevinçle kuşkularımın yersiz olduğunu düşündüm ve güverteye çıktım. Kıyı artık görünmez olmuştu. Çevremizde yalnızca deniz ve mavi gökyüzü uzanıyordu. Çavuş Miguel Ortega, solgun ve allak bullak bir yüzle güvertenin bir köşesine çökmüş, deniz tutmasıyla boğuşuyordu. Daha mobilin ışıkları yok olmadan deniz tutmaya başlamıştı çavuşu. Denizcilikte hiç de acemi olmamasına karşın, çavuş Ortega'nın son 24 saatte ayakta duracak gücü kalmamıştı. Miguel Ortega, Kore'de Amiral Padilla Fırkateyni'nde görev yapmıştı. Çok dolaşmıştı ve deniz hiç de yabancısı değildi. Ama denizdeki sakinliğe karşın görev yerine gidebilmesi için yardım etmemiz gerekiyordu. Can çekişiyor gibiydi. Hiçbir şey yiyemiyordu ve biz, vardiya arkadaşlar görev bitimine dek onu kıç tarafta ya da güvertenin bir köşesinde oturtuyorduk. Yatakhaneye getirdiğimizde yüzük oyun yatağa yığılıp kafası dışarıya dönük kusmak için hazır bekliyordu. Karayipler'de durumun kötüleşmekte olduğunu sanırım Ramon Herrera söyledi. 26 Şubat akşamı hesaplarımıza göre Meksika körfezine gece yarısından sonra terk edecektik. Torpido dairesi önümüzdeki nöbet yerimde iyimserlikle Cartagena'ya varışımızı düşünüyordum. Gece aydınlıktı ve yıldızlar gökyüzünde parıldıyordu. Deniz kuvvetlerine girdiğimden beri en büyük zevkim gece gökyüzünde yıldızları tanımaktı. O gece de Caldas Antil denizine doğru sakin sakin yol alırken kendimi bu zevke kaptırmıştım. Sanırım dünyayı dolaşmış, iyice kaşarlanmış bir denizci, gemisinin yalnızca bir kımıltısından nerede bulunduğunu anlayabilir. İlk yıllarımdan bildiğim bu bölgeye ilişkin deneyimlerimde Karayipler'de olduğumuzu anlamama yetti. Saatime baktım, gece yarısını 31 dakika geçiyordu. Yani bir gün 27 Şubat başlamıştı. Tekne daha az sallansaydı konumumuzu belirleyebilirdim. Oysa gemi yalpalayıp duruyordu. Beni hiç deniz tutmamasına karşın kaygılanmaya başladım. Tuhaf bir duygu kafamı kurcalıyordu. Birdenbire aşağıda yatağında içi dışını çıkarcasına kusmakta olan çavuş Miguel Ortega'yı anımsadım. Sabah 6'da muhrip ceviz kabuğu gibi sallanıyordu. Altındaki ranzada yatan Luis Renfiga uyumuyordu. Toraman daha miden dönmedi mi? Korkumu gizlemeden hayır diye yanıt verdim. Önceden de açıkladığım gibi, Renfigo hem çalışkan bir mühendis hem de iyi bir denizciydi. Bana uzun uzun neden Caldas'ı Karayip Denizi'nde hiçbir kaza tehlikesini beklemediğini anlattı. Bu kurt bir gemi diye ekledi. Ben de savaş sırasında aynı sularda bir Kolombiya muhribinin bir Alman denizaltısını batırdığını anımsadım. Bu gemide hiçbir tehlikeyle karşılaşılmaz diyordu Luis Renfigo. Yatağıma uzanmış sallantılar nedeniyle uyuyamıyordum. Ama Renfigo'nun sözleri bana güven veriyordu. Oysa rüzgarın şiddeti iskele tarafında iki katına çıkmıştı ve bu korkunç dalgalar içinde Caldas'ın durumunu kolayca gözümde canlandırabiliyordum. Aynı anda gemide isyan filminin görüntüleri belirdi kafamda. Geminin yol almasını engellemeden hava bütün gün sertliğini sürdürdü. Nöbet tutarken Cartagena'ya dönüşümle ilgili tasarılar yapıyordum. Maria haftada iki kez yazacaktım. Mektup yazmaya hiç üşenmem. Deniz kuvvetlerinde göreve başladığımdan beri Bogota'daki aileme her hafta bir mektup yazdım. Olaya'daki mahalle arkadaşlarıma sık sık uzun mektuplar yazdım. Maria'ya yazacaktım. Cartagena'ya varmadan kaç saatimiz kaldığını hesapladım. Tam 24 saat. Bu benim sondan bir önceki nöbetimdi. Ramon Herrera, çavuş Miguel Ortega'yı yatağını sürüklemem için bana yardım etti. Durumu ağırlaşıyordu. 3 gün önce mobilden hareketimizden beri hiçbir şey yememişti. Güçlükle konuşabiliyordu. Yüzü iyice kötüleşmişti, yemyeşildi. Dansa başlıyoruz. Dans gece saat 10'da başladı. Bütün gün Caldas hem baştan kıça hem de sancaktan iskeleye sallanmıştı. Ama 27 Şubat akşamındaki sallantılar çok daha fazlaydı. Ben de uykusuzluktan allak bullak olmuş durumda yattığım yerden korkuyla güvertede görev yapan adamları düşünüyordum. Benimle birlikte bulunan denizcilerin hiçbirinin gözünü kırpmadığını biliyordum. Gece yarısından biraz önce Luis Renfigo'ya "Miden daha dönmedi mi?" dedim. Tahmin ettiğim gibi Luis Renfigo'yu da uyku tutmamıştı. Ama geminin sallanması şakacılığını hiç etkilememişti. "Sana önce de söylemiştim, beni denizin tutacağı gün önce denizi deniz tutar." yanıtını verdi. Sık sık inelediği bir sözdü bu ama o gece bitirecek zamanı olmadı neredeyse. Bende kaygı, hatta korkuya benzer bir şeyler duyduğumu söyledim. Her şeye karşın 27 Şubat'ta gece yarısı "Herkes iskele tarafına!" komutu gemide yankılandığında hissettiklerime ilişkin herhangi bir kuşkum yok. Bu komutun ne anlama geldiğini biliyorum. Gemi tehlikeli biçimde sancağa yatıyordu ve bizim ağırlıklarımızı dengelemek söz konusuydu. 2 yıllık denizcilik yaşamında beni ilk kez deniz gerçekten korkuttu. Yukarıda rüzgar uğulduyordu. Güvertedeki sırılsıklam gemiciler titriyor olmalıydılar. Komutu duyar duymaz yatağımdan atladım. Luis Renfigo da soğukkanlığını elden bırakmadan kalkıp iskele tarafındaki vardiyada görevli denizcilerin boş kameralarından birine gitti. Aklıma Miguel Ortega geldiği sırada öbür yataklara tutunarak yürümeye başlamıştım. Miguel Ortega artık kıpırdayamıyordu. Uyarıyı duyunca kalkmaya çalışmış ama deniz tutmasına ve yorgunluğa yenilerek yatağına devrilmişti. Ayağa kalkmasına yardım ettim ve iskele tarafındaki yataklardan birine yerleştirdim. Zayıf bir sesle kendini çok kötü hissettiğini söyledi. Görevden muaf tutulmanı isteyeceğiz dedim. Kötü bir şaka gibi gelebilir bu söz ama eğer Miguel Ortega bizim vardiyada kalsaydı şimdi yaşıyor olacaktı. Bir dakika bile uyumadan 28 Şubat sabahı saat 4'te kıç üstünde toplandık. Aralarında her gün birlikte olduğum arkadaşım Ramon Herrera ve gedikli çavuş Guillermo Rosa olmak üzere 6 kişiydik burada. Gemideki son görevimdi. Öğleden sonra 2'de Cartagena'da olacaktık. 8 aylık bir ayrılıktan sonra akşam karada eğlenmek istediğim için görevim biter bitmez uyumayı tasarlıyordum. 5.30'da bir mucho ile ambarları denetlemeye gittim. Saat 7'de kahvaltı servisi için nöbetçileri uyandırdık. Saat tam 8'de nöbeti devrettim. Son nöbetimde vukuatsız bitmişti. Yalnızca rüzgarın hızı artıyordu ve gitgide yükselen dalgalar köprü üstünde patlayıp güverteye yayılıyordu. Kıç tarafta Ramon Herrera ve kurtarma nöbetindeki Luis Renfigo kulaklarında kulaklıklarıyla duruyorlardı. Ara güvertede sırtını geminin sallantısının daha az duyulduğu bir yere dayamış olan çavuş Miguel Ortega da deniz tutmasının dinmek bilmeyen işkencesi altında can çekişiyordu. Kısa bir süre çok içine kapanıp Bogotalı bir bekar olan ambarcı Eduardo Castillo ile gevezelik ettim. Konuşmamızın konusunu unuttum. Tek bildiğim birkaç saat sonra deniz bizi yutana dek birbirimizi bir daha görmediğimizdir. Ramon Herrera sarılıp uyumaya çalışmak için karton kutular arıyordu. Sallantı kameralarda uyumayı olanaksızlaştırmıştı. Yüksekliği ve şiddeti giderek artan dalgalar güvertede patlıyordu. Kıç tarafa sağlam olarak yerleştirilmiş buzdolapları ve çamaşır makineleri arasında kuytu bir yer bulup, bir dalga bizi götürmesin diye birbirimize iyice sokularak Ramon Herrera ile ben yere uzandık. Sırt üstü yatmış gökyüzüne bakıyordum. En çok birkaç saat sonra Cartagena Körfezi'ni göreceğimize inanarak yattığım yerde biraz olsun yatışmıştım. Fırtına umurumda değildi. Hava aydınlık, görüş mesafesi yüksekti, gökyüzü masmaviydi. Ayakkabılarımda canımı yakmıyordu çünkü görevim bitince espadrillerimi geçirmiştim ayağıma. Bir dakikalık saygı duruşu. Luis Renfigo bana saati sordu. 11.30'tu. Bir saatten beri gemi dengesini yitirmiş, tehlikeli biçimde sancak tarafına yatmıştı. Hoparlörlerden gecik komut yinelendi. Herkes iskele tarafına. Ramon Herrera ve ben yerimizden hiç kıpırdamadık çünkü zaten iskele tarafındaydık. Az önce sancak tarafında gördüğüm çavuş Miguel Ortega'yı düşündüm. O sırada sendeleyerek geçtiğini gördüm Ortega'nın. İskele tarafına geldiğinde deniz tutmasının öldürücü etkisiyle yığıldı kaldı. Soluğumu tuttum. Büyük bir dalga üstümüzde patlayarak bizi sudan çıkmışız gibi ıslattı. Muhrip yavaşça ve güçlükle eski durumuna geldi. Nöbet yerinden Luis Renfigo soluk bir yüzle "Hay anasını avradını, gemi kaynayıp gidecek be!" diye homurdandı. Luis Renfigo ilk kez sinirleniyordu. Yanımda iliklerine kadar ıslanmış Ramon Herrera suskun ve düşünceli duruyordu. Sinek uçsa duyulacaktı. Çünkü Ramon Herrera, "Yükü denize atmak için ipleri kesme komutunu versinler. Komuta ilk uyan ben olacağım." Saat 12.10 vardı. Ben de yükleri tutan ipi kes komutunun verilmek üzere olduğuna inanıyordum. Bu işlemin bir adı var. Safraları süpürme derler. Komut verilir verilmez radyolar, buzdolapları denize gidecekti. Hemen mürettebat görev yerine inmemiz gerekirdi. Çünkü kıç tarafta güvenliğimizi oradakilere borçluyduk. Onlar olmasa dalgalar bizi götürürdü. Gemi dalgalara direniyordu ama her defasında biraz daha yan yatıyordu. Ramon Herrera bir branda söktü ve sarındı. Brandanın altında korunurken önceden daha büyük bir dalga patladı üstümüze. Sağanağa kafamı ellerimle koruyarak atlattım. 30 saniye sonra hoparlörler cızırdamaya başladı. Yükü koy vermemizi söyleyecekler diye düşündüm ama kararlı ve ağır bir sesle verilen komut başkaydı. Güvertedeki personel can yeleklerini taksın. Luis Renfigo sakin biçimde bir eliyle kulaklarını tuttu, öbür eliyle can yeleğini geçirdi boynuna. Her dalganın sarsıntısından sonraki aralıkta büyük bir sessizlik oluyordu. Can yeleğini bağlayan Luis Renfigo kulaklıklarını ayarladı. Gözlerimi kapadım ve saatimin işleyişini duydum. Tik tak, tik tak. Bu tik takları aşağı yukarı bir dakika dinledim. Ramon Herrera kıpırdamıyordu. Saat 11.45 olmalıydı. Cartagena'ya varmak için daha 2 saatimiz vardı. Bir saniye kadar gemi havada asılmış gibi oldu. Saatime bakmak istedim ama ne kolumu, ne elimi, ne de saatimi gördüm. Dalgayı da görmedim. Geminin daldığını, sırtımı dayadığım yükün de kaydığını hissettim. Bir sıçrayışta kalktım ama boynuma kadar su içindeydim. Gözleri yuvarlarından fırlamış, yüzü yemyeşil, dişlerini sıkmış durumda Luis Renfigo bir yerlere tutunmaya çabalıyor, kulakları da kafasının üstünde havada tutuyordu. O sırada tümüyle sulara gömüldüm ve yüzeye çıkabilme umuduyla yüzmeye başladım. 1, 2, 3 saniye geçti. Su yüzüne çıkmam gerekiyordu. Havasız kalmıştım. Boğuluyordum. Yüklere tutunmak istedim ama yükler kayıp gitmişti. Çevremde hiçbir şey yoktu. Sonunda su yüzüne çıktığımda çevremde yalnızca dalgaları gördüm. Bir saniye sonra yaklaşık 100 metre ötede gemi bir dalganın çukurundan denizaltı gibi fırladı. O zaman denize düştüğümü anladım. 3. Dört arkadaşımın boğuluşunu görüyorum. Önce denizin ortasında tek başıma kala kaldığım izlenimine kapıldım. Kendimi suyun üstünde tutmaya çalışırken 200 metre ötede muripte bir dalga daha patladı ve gemi sulara gömülerek kayboldu. Battığını sandım. Bir süre sonra da mobilden yüklenen bir sürü mal sandığı bu düşüncemi doğrularcasına çevremde yüzmeye başladı. Elbise paketleri, buzdolapları, radyolar arasında yüzüyordum ve bir sürü ev eşyası darma duman olmuş dalgalarla inip çıkıyordu. Ne olup bittiğini kesin olarak kavrayamamıştım. Şaşkınlıkla sandıklardan birine tutundum ve budalaca denizi seyretmeye başladım. Pırıl pırıl bir güneş vardı. Rüzgarın neden olduğu büyük dalgalar ve çevreye saçılan mallar dışında kazayı düşündürecek hiçbir şey yoktu. Birden yakınımda sesler duydum. Rüzgarın tiz ıslığı arasında uzun boylu, yakışıklı başçavuş Julio Amador Caraballo'nun sesini tanıdım. Birine bağırıyordu. ''Tutunun, can yeleğime tutunun.'' Bir dakika süren derin bir uykudan uyandığımı sandım. Denizde tek başıma olmadığımı anladım. Bulunduğum yerden birkaç metre ötede arkadaşlarım su üstünde çırpınıp bağırışıyordu. Yüzmeli mi acaba diye düşündüm. Ama hangi yöne doğru? Cartagena'ya yaklaşık 200 mil uzaklıkta olduğumuzu biliyordum. Ama tüm yön duygumu yitirmiştim. Buna karşın korkmuyordum. Henüz korkmaya başlamamıştım. Bir an yardıma gelene dek sandığa tutunup bekleyebileceğimi düşündüm. Çevremde benim durumumda olan denizcilerin bulunması güven veriyordu. O sırada salı gördüm. Yaklaşık 7 metre ötemde İçinde kürekleriyle iki kurtarma salı vardı. Arkadaşlarımın seslerinin geldiği yönde bir dalganın tepesinde belirmişti iki sal. Hiçbirinin sala ulaşamamış olması bana tuhaf geldi. Bir saniye içinde sallardan biri görüş alanından çıktı. Öteki sala yüzme tehlikesini göze almalı mı, yoksa burada sandığa tutunup güven içinde beklemeli mi diye duraksadım. Karar verecek bir süre geçmeden kendimi giderek uzaklaşan sala doğru yüzerken buldum. 3 dakika yüzdüm. Bir an salı gözden yitirdim ama kendimi onun yönünde tutmaya çalışıyordum. Birdenbire büyük bir dalga koskocaman beyaz ve boş salı önüme kadar uzattı. Izgaralarına asıldım ve içine atlamaya çabaladım ancak üçüncü hamlede sala çıkabildim. Soluk soluğa, acımasız ve dondurucu rüzgar altında yığıldım kaldım. Ama hemen sonra elimden geldiğince doğruldum. Salın çevresinde üç arkadaş bana ulaşmaya çalışıyordu. Hemen tanıdım onları. Ambarcı, Eduardo Castillo tüm gücüyle Julio Amador Caraballo'nun boynuna sarılmıştı. Caraballo kaza sırasında nöbetçi olduğu için can yeleğini takmıştı. ''Sıkı tutunun, Castillo!'' diye bağırıyordu. İkisi de benden 10-15 metre ötede çevreyle dağılmış sandıklar arasında yüzüyordu. Öte yanda Luis Renfigo vardı. Kazadan birkaç dakika önce Renfigo'yu muripte paçayı kurtarmaya çalışırken elinde tuttuğu kulaklıkları kafasının üstünde sallarken görmüştüm. Beni denizin tutacağı gün benden önce denizi deniz tutar dedirten usta gemiciliği ve her zamanki soğukkanlığıyla daha rahat yüzebilmek için gömleğini çıkarmıştı. Ama can yeleğini de yitirmişti. Onu görmesem de bağırmasından tanıyabildim. ''Hey Toraman! Biraz daha buraya doğru kürek çek!'' Yardımlarına koşmak için hemen küreklere sarıldım. Boynuna asılı Eduardo Castillo ile birlikte Julio Amador sala yaklaşıyordu. Daha ötede küçülmüş ve yıkık Ramon Herrera bir sandığa tutunmuş bana el sallayıp duruyordu. 3 metreden az bir uzaklıkta. Eğer seçme olanağım olsaydı, önce hangi arkadaşıma yardım ederdim bilmiyorum. Ama az önce muhribin kış tarafında yanımda uzanmış yatan Hoya Paloca'daki kavganın kahramanı, Arhonalı Hovarda Ramon Herrera'yı görünce umutsuzca kürek çekmeye koyuldum. Ancak 2 metreye yakın uzunluğuyla sal, böyle azgın bir denizi çok ağırdı ve rüzgara karşı kürek çekmek zorundaydım. Sanırım 1 metre bile ilerletemedim salı. Umutsuzca gene çevreme bakanın ve Ramon Herrera'nın kaybolduğunu fark ettim. Yalnızca Luis Renfigo kendine büyük bir güvenle sala doğru yüzüyordu. Sala ulaşacağından emindim. Yattığım yerden horultusunu duyardım gemideyken. Soğukkanlının denizi yeneceğine inanıyordum. Buna karşılık Julio Amador, Eduardo Castillo boynundan kaymasın diye debelenip duruyordu. 3 metreden daha az bir uzaklıktaydılar. Biraz daha yaklaşabilseler de onları uzatacağım küreye tutunabilirlerdi ama tam o sırada büyük bir dalga salı kaldırdı ve sanki havaya astı. Büyük dalganın tepesinden uzaklaşmakta olan muhribin direğini gördüm. Dalga geçip de alçalınca boynunda asılı Eduardo Castillo ile birlikte Julio Amador da yok olmuştu. 2 metre ötede Luis Renfigo sakin sakin sala doğru yüzüyordu. İlerleyemeyeceğimi bildiğinden sanki salı yerinde tutmak için kürekleri suya daldırmak gibi bir saçmalığı neden yaptım bilmiyorum. Yorulan Luis Renfigo durdu. Hala kulaklıkları tutuyormuş gibi elini kaldırdı ve bana bir kez daha seslendi. Toraman, buraya doğru kürek çek. Rüzgarda ayakta kürek çekmenin olanaksız olduğunu, son bir çaba göstermesini söyledim ama sanırım beni duymadı. Yük sandıkları yok olmuştu ve sal dalgalar yüzünden sağa sola yalpalayıp duruyordu. Bir anda Luis Renfigo'dan 5 metreden çok uzaklaştım ve gözden yitirdim onu. Ama başka bir yerde yeniden ortaya çıktı. İyimser ve inatçı Luis dalgaları yandan alıp daha uzaklara sürüklenmeyi önlemeye çalışıyordu. Salın üstünde ayakta durmuş, küreyi uzatabileceğim kadar yaklaşmasını bekliyordum. Ne yazık ki güvenimin ve gücünün azalmakta olduğunu gördüm. Son bir kez daha bağırdı. Toraman! Toraman! Ve deniz Luis Renfigo'yu yuttu. Kürek çekmeyi denedimse de birinci girişimim kadar başarısız oldu. Luis Renfigo'ya son bir kez kürek uzatmaya çalıştım. Ama kulaklıkları korumak için havaya kalkan eli kürekten 2 metre kadar bir uzaklıkta sulara gömüldü. Salın içinde ayakta elimde kürek kıpırdamadan ne kadar zaman kaldım bilmiyorum. Suyu inceliyordum. Her an birinin su yüzüne çıkmasını bekliyordum ama deniz pırıl pırıldı ve ortalığı kasıp kavuran rüzgar köpek gibi uluyarak gömleğimde şaklıyordu. Mallardan eser kalmamıştı. Uzaklaşan direk önceden sandığımın tersine muhribin batmadığını gösterdi bana. Oturdum. Hiç kaygılanmıyordum. Beni aramak için gecikeceklerini sanmıyordum. Arkadaşlarımın birinin de öbür sala çıktığından kuşkum yoktu. Muhripteki salların hiçbirinde gerekli donanım yoktu. Sandalların ve balina av tüfeklerinin dışında 6 tane sal vardı. Bu nedenle benim yaptığım gibi arkadaşlarımdan bazılarının da öteki sallara binmeleri çok doğaldı. Muhrip de belki bizi aramaya başlamıştı bile. Birden güneşin varlığını fark ettim. Sıcak ve cehennemi bir güneş tam tepedeydi. Şapşallığım henüz geçmemişti. Saatime baktım, tam öğleydi.
İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.